تاریخ و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl bulunuyor ve bendeniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Bu akşam bir misafirimiz var. Benim üniversiteden arkadaşım Bilge Kağan Cumhur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz, sağ olun.
Nasılsınız?
Hoş bulduk. Elhamdülillah gayet iyiyiz. Sizler de iyisiniz
biz
inşallah.
Biz deyiz, teşekkür ederiz.
TGRT FM'in çok kıymetli dinleyicilerine iyi akşamlar diliyoruz.
Biz de onlar adına size teşekkür ediyoruz.
Onlarla beraber olmaktan, buluşmaktan memnuniyet duyduğumuzu da ifade ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Bilge Bey'e ben de hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk.
Efendim, başlamadan önce iletişim bilgilerimizi, e-maillerimizi hatırlatmak istiyorum. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve hocamızın e-maili ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, birkaç haftadır Çanakkale Savaşları üzerinde durduk. Bu hafta da artık kapatacağız ama neticeler hakkında biraz böyle bir girizgah yapmak istiyoruz. Neler oldu? Nasıl etkilendik? Dünya nasıl etkilendi gidişatından? Böyle bir girizgahla başlamak istiyoruz. Söz sizde hocam. Buyurun.
Şimdi iki haftadır sizin de belirttiğiniz gibi Çanakkale'nin önemi üzerinde, Çanakkale Savaşları'nın önemi üzerinde durduk ve dinleyicilerimize bu konuda geniş malumat vermiş olduk. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Çanakkale'de 250 bin bizde şehide mal olduğunu, karşı taraf için 300 bin kişiye, 300 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ve bir dünya savaşının ömrünü 2 sene uzattığını, bunları ifade ettik. Ancak netice itibarıyla Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'ni kaybettiği zaman ve Çanakkale geçildi, düşman donanmaları İstanbul önüne kadar geldi ve toplarını da saraya çevirdiler.
Evet.
Bu neticeye bakarak günümüzde şu da ifade ediliyor. Yani Çanakkale o zaman geçilseydi ne olurdu?
Evet.
Değil mi? Yani netice itibariyle Çanakkale'yi geçtiler. Yani. Netice itibariyle İstanbul önlerine geldiler. Boğaz'a, Haliç'e girdi donanma ve Osmanlı teslim alındı.
Evet.
Ya bu kadar ölüme, bu kadar şeye sebep olunmasa ne olurdu? İfadesi de ortaya çıkıyor.
Bir tezat gibi.
Böyle bir tezat gibi yani. Bu da çok dillendiriliyor günümüzde. Tabii aslında ben bunu biraz vahim buluyorum açıkçası.
Bu değerlendirmeyi
yani mi? Bu değerlendirmeyi biraz vahim buluyorum. Ne sebepten diyeceksiniz?
Evet.
Bir defa artık dünya 2 sene önceki dünya değil.
Evet.
Yani o elini kolunu sallaya sallaya İngiliz'in İstanbul önlerine kadar gelmiş olması ne olurdu? Hani tarihte bir şey yaşanmadan, böyle olsa iyi olurdu demenin bir yeri yok. Zira o yaşanmadı. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya İstanbul önüne gelen İngilizler. Bu ne demektir? İstanbul'u bir anda teslim alıyorlar demektir. Ve sen onların insafına kaldın demektir. İkincisi, dünyayı bir birinci cihan harbine sokan Almanya var.
Evet.
İstanbul düştüğü zaman İngilizler Almanlara en kısa bir zamanda yardım götürecekler. Ruslara en kısa bir sürede derhal yardım iletecekler. Ve bu yardım Almanların 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde ezilmesine yol açacak Ruslarla beraber. Şimdi Rusya'da 300 senedir devam etmekte olan Çarlık rejimi yıkılacak mı?
Evet.
Yıkılmayacak. Bu durumda Çarlık rejimi ayakta kalacaktı. Ve Osmanlı Devleti'nin son 200 senedir en büyük hasmı, en büyük düşmanı Türklerin Çarlık rejimiydi.
Evet.
200 yıldır biz savaş halindeydik ve bu savaş hep bizim aleyhimizde olarak cereyan ediyordu. Şimdi Rusya'nın bu Çarlık rejiminin ayakta olduğu, İngiltere'nin bir anda Osmanlı Devleti'nin boğazını ele geçirdiği, İstanbul'u zapt etmiş olduğu, bir İngiliz, bir Fransız gücünü ve şirretliğini düşünelim. Bu kadar rahat bir şekilde girdiği halde. Yani neler yapabileceğine, ne gibi Osmanlı'ya yaptırımlar uygulayabileceğine insan açıkçası düşünmek bile istemez.
Doğru.
Böyle bir durumda. Zira bu durumda İstanbul'un açıkçası bizim elimizde kalması bir defa hayal olurdu. Zira Çanakkale Savaşları'nın, Birinci Cihan Harbi'nin bittiği dönem, Çanakkale Savaşı'nın başladığı dönemle aynı değil artık. Böyle bir, yani sen savaşa girmişsin, savaşa girdiğini açıkça belli etmişsin. Rus limanlarını bombalamışsın. Artık dolayısıyla bir mücadele etmek zorundasın. Böyle bir asker daha bu şuna benziyor. Kaleni kuşatmaya geliyorlar. Sen nasıl olsa bizden alırlar bunu deyip teslim bayrağını çekmek. 2 sene sonrasını bilmiyorsun ki.
Evet.
Aslında bunu söyleyenler biraz da sonuca bakarak söylüyorlar. Hani futbolda sonuca bakarak değerlendirme yaparlar. Bazı evet. yazarlar vardır.
Evet.
90 dakika süper oynayan bir takım gol atamamıştır. Son dakikada bir gol yemiştir. Sonuca bakarak yorum yapar şimdi diğerlere. Değil mi? Yani
evet, evet.
Şimdi burada da bizim Birinci Cihan Harbi ve Çanakkale Savaşları'nın sonucuna bakarak o yorum yapılıyor. O da çok tehlikeli bir
yanlış,
şey.
Evet.
Bu yanlışı doğru kabul ettiğin zaman bundan sonra hiçbir kaleyi savunmaya kalkmazsın.
Yani. Ne gerek var?
Değil mi?
Nasıl
olsa yenileceğiz. Yani 1-0 mağlup başlıyorsun.
Evet.
Nasıl olsa yenileceğiz deyip kaleyi teslim edersen içeridekilerin insafına teslim olursun. Düşmanın da insafı yoktur. Böyle çok kaleler gördüm ben. İçeridekileri beliğine, bebeğine, çoluğuna, çocuğuna, gencine, yaşlısına varıncaya kadar yok ederler.
Yok ederler.
İmha ederler. Düşmanın insafı yok. Ölsen de şerefinle öleceksin.
Değil mi?
Bir de İttihat ve Terakki gibi gaflet içerisinde bir partinin zamanında, gaflet içerisindeki bir yöneticilerin zamanında bunu düşünmek lazım. Gerçekten gaflet ehli. Ne yapacağı belli olmayan. Onların, İngilizler Çanakkale'ye savaşmadan İstanbul önüne geldikleri zaman İngilizlere neler verebileceğini tahmin etmek dahi mümkün değil. Şayet Abdülhamit Han olmasa İstanbul'u başkent olmaktan çıkartıp Kayseri'ye bile taşıyorlardı.
Evet.
Ve biz İstanbul'un elimizde olmasını Sultan II. Abdülhamit Han'a, hem de hiç çarpışmayan, hiç siyasette olmayan, değil mi, Beylerbeyi Sarayı'nda oturan Abdülhamit Han'ın bir cümlesine borçluyuz. Ben Konstantin'den daha az vatanperver değilim. Kendisine gitmek teklif ettikleri zaman onu da nereye istersiniz Anadolu'da? Abiniz Kayseri'ye gidiyor. Payitahtı Kayseri'ye taşıyoruz. Orada köşkümüz hazır. Ama başka bir yer isterseniz sizi oraya gönderelim. Dedikleri zaman abimin nereye gideceği, sizin de başkenti nereye taşıyacağımız beni ilgilendirmiyor. Ben vatanını savunmakta Konstantin'den daha az vatanperver değilim. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet, ecdadım, ceddim, Fatih'in karşısında Konstantin çarpışarak öldü, ben de çarpışarak ölürüm. Bakın devlet adamına, Aldık mı cevabımızı diyor Talat Paşa. Geri dönerken. Aldık mı cevabımızı?
Evet.
İşte şu söz, şu ifade belki de bugün İstanbul'un bizim olmasının ifadesidir.
Değil mi? Evet. Bir söz yani.
Bir söz. Zira bütün o düşünceleri ortadan kaldırdı. Hiç kimse cesaret edemedi. Abdülhamit Han onu söylediği an hiç kimse payitahtı oradan çıkartmaya artık cesaret edemedi. Bitti.
Halbuki güçleri vardı değil mi?
Haliyle devlet yani idarecileri devlet... bunlar. O anda devlet bunlar, bu üç adam.
Evet.
Aldığı karar kesin. Birinci Cihan Harbi'ne gireceğiz. Girdiler. Değil mi?
Evet, evet.
Ermeni tehciri yapacağız. Yaptılar.
Hala
her türlü kararları alıyorlar. Yani istediği gibi kararı alan mekanizma. O gün için biz payitahtı şuraya aldık. Padişahımız gidiyor. Bizler şuraya taşınıyoruz. Orada mücadele giderler.
Peki isteseler yapamazlar. Yapsalar
artık yapamazlardı.
Yapamazlardı.
Yapamazlardı artık. Zira Abdülhamit Han halife olurdu. Onlar çıktığı an.
Orada hemen onu da götürselerdi.
Zorla götürecekler. Ona da cesaret edemezlerdi.
Ama daha sonra götürürler. Selanik'e.
O önce.
Önce.
Selanik'ten geldi yani. Cihan Harbi başlamadan önce İstanbul'a getirildi Balkan Harpleri sırasında.
Güzel.
Evet.
Yani bir söz bizim şu anda burada olmamıza.
Tabii tabii. Bugün İstanbul'un belki de.
Belki
ya
de.
Bu hani bazı şeyler yine şey değil ama ortada bir durum var ve bu durumun karşısında çıkan Abdülhamit Han'ın bu hareketi.
Evet.
Dolayısıyla %99 şu hareket. Hani ben diyorum ki elden gidebilir. Niye gidebilir? Kardeşim siz payitahtınızı bile Anadolu'ya taşımışsınız. İstanbul'la ne alakanız var?
Değil mi?
Bir alakanız yok. Yani bir zorlamanın sebebi olabilirdi bu. Evet. Sonuç ne olur bilemem. Evet. Ancak bir zorlamanın sebebi olabilirdi. Bir başlangıcı olabilirdi. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın o hareketi gerçekten çok önemli bir savaş stratejisinde son derece önemli bir adımdır. Son derece önemli bir harekettir. Dolayısıyla şimdi bizim böyle Çanakkale işte ya nasıl olsa geçildi diye sonuca bakarak hiç mücadele edilmeseydi demek topuyla, tüfeğiyle, İngiliz'in o büyük armadasıyla İstanbul önlerine kadar gelip o donanmayla şöyle şehirleri bir bombardımana tuttuğunu düşünelim.
Felaket
teslim
olurdu.
Almak felaket olurdu. Ve şiddetlikleri en az 5 kat artardı. Şimdi Çanakkale dolayısıyla böyle bir bakıştan sonra Çanakkale nelere sebep oldu diye bakalım.
Evet.
Çanakkale'nin getirdiği, o sizin sualinize dönmek istiyorum. Zira diğeri, hani diğeri sonuç böyle olunca ya niye bu kadar ölen ölü verdik, niye bu kadar şehit verdik, niye bu kadar? Evet, ortada bir 250 bir 2000 ki bizim açımızdan en önemli noktadır bu. Son derece iyi yetişmiş kaymak tabakası denilen neslimizi, iyi neslimizi kaybettik. Bu bizim için çok büyük bir şey. Buna da değineceğim savaşın.
Evet.
Buna bakarak öyle bir yorum. Ancak genel manada savaş Çanakkale cephesi ne verdi? Önce yine başta belirttiğim gibi Birinci Cihan Harbi'nin ömrünün 2 yıl uzamasına neden oldu. Zira stratejistlere göre Birinci Cihan Harbi'nin ömrüne 2 ay kalmıştı. 2 ay içerisinde bitecekti. Almanya batıda durdurulmuştu. Doğuda artık Ruslarla ittifak edecek olan İngilizler Almanları çok rahat bir şekilde boğacaklardı. Fakat Çanakkale cephesi açılınca İngilizler Ruslara yardım edemediler. Ve Ruslar açlık ve sefaletle karşı karşıya kaldı. İçeride iç isyanlar patlak vermeye başladı. Ve 300 sene devam etmekte olan Bolşevik rejimi yıkıldı. Dolayısıyla bakın Çanakkale milletlerin tarihinde çok önemli dönüm noktaları meydana getirdi.
Evet.
Rus tarihinin belki de yeniden yazılmasına, yeni bir çehre, yeni bir veçe almasına sebep oldu ki bu Çarlık rejiminin yıkılması ve Bolşeviklerin iktidara gelmesi ile neticelenecektir. Bolşevikler. Şayet herhalde bu şey olmasaydı biz Lenin'i, Troçki'yi sadece bir roman yazarı olarak okuyacaktık.
Değil mi?
Değil, evet. Yani Lenin bir yazar, Troçki bir yazar, bir romancı, bir düşünür şeklinde kalacaktı. Halbuki onlara böyle bir yolu açmış oldu. Birinci Cihan Harbi'nin ömrünü çok uzattığı için özellikle İtilaf devletleri yani İngiliz ve Fransızlar bize karşı çok daha acımasız davrandılar.
Uzattığı için değil.
Uzattığı için. Zira Osmanlı buna sebep oldu. Bu Cihan Savaşı'nın bu kadar uzamasına. Şimdi bir de karşı tarafa bakalım.
Nasıl?
Az önce söylediğim gibi 300 bin ölü verdiler Çanakkale önlerinde.
Evet.
Diğer cephelerde de aynı keza. İngilizler çok müthiş kayıplar. İngiltere'de hükümet düştü.
Evet. Churchill.
Evet. Churchill bakanlıktan gitti. Evet. Dolayısıyla ciddi manada bir sıkıntı meydana geldi kamuoylarında. Ve bu buna sebep olan Türkler. Buna sebep olan Osmanlılar.
Evet.
Bu sebeple de Osmanlılara karşı Almanya'dan, Avusturya'dan çok daha şiddetli bir şekilde Osmanlıların üzerine geldiler. Bunlara sebep. Osmanlı eğer savaşa girmeseydi, ki savaşın kaybedileceği belli olmuştu.
Evet.
Osmanlı savaşa girmeseydi bu kayıpları vermeyeceklerdi. Bu sıkıntıları çekmeyeceklerdi. Dolayısıyla bize karşı daha acımasızca, daha acımasızca derken mesela Almanya'yı paylaşıp Almanya'nın içerisinde bir takım yağmalar, öldürmeler belki görülmedi ama bizi tamamen bir parçalamaya, bölmeye yönelik harekete giriştiler. Mesela Amerika'nın son anda devreye girmesiyle Amerika nerede hakim unsur varsa orada onların devleti kurulacak diye söz veriyordu.
Evet.
Ancak bunu Türkler için pek şey yapmadılar, İtilaf devletleri.
Gündeme getirmediler.
Gündeme getirmediler. Mesela Fransızlar değil mi? Anadolu'nun
aynen
doğusunda bir takım yerleri. İtalyanlar yine bir kısım yerleri. İngilizler İstanbul'u. Yunanlılar İzmir'i. Yunanlılara da ki burayı peşkeş çektiler. Böylece neredeyse Anadolu'yu bir paylaşma. Doğuda Ruslara. Dolayısıyla da ciddi manada Osmanlı Devleti ülkesi, daha doğrusu bunun en hakim vatanı Anadolu, paylaşılma noktasına girdi. Geldi. Fakat yine Çanakkale'nin verdiği bir ders şunu gösteriyordu. Türk insanı asla bağımsız yaşayamaz. Ki bunu tarih bilinci çok yüksek olan İngilizler ve Batılılar çok iyi biliyorlar. Yani Türkleri uzun bir süre hakimiyet altında tutamazlar. Öyleyse İngiliz'in, Fransız'ın, İtalya'nın Anadolu'da uzun süre kalması mümkün değil. Türklerle meskun yerlerde uzun süre kalabilmeleri mümkün değil. Peki ne yapmaları lazımdı? Burayı birisine teslim edecekler, Anadolu'yu. Bu ya Yunanlılar olacak ve Ermeniler olacak, bir millet olacak.
Evet.
Birine teslim etmeleri lazım. Kendilerinin devamlı bir şekilde kalabilmeleri mümkün değil. İşte bu noktada düşünüyorlar ki Türklerden ancak bir Türk hükümeti burada başarılı olabilir. Burayı bir Türk hükümetine teslim etmek durumundalar, vermek durumundalar. İşte böyle bir devrede, tabii bunların tartışıldığı bir devrede, Anadolu'da gözü olan Yunanlılar bu bölgeye bir çıkarma yapıyorlar. Anadolu'ya, İzmir'e.
Birilerinin tahrikiyle değil mi?
Tabii birilerinin tahrikiyle, yine İngilizlerin muhtemelen, tabii arkasında en geniş şey de onlar var ama İngilizler Yunanlıların hakim olamayacaklarını biliyorlar yalnız. Dolayısıyla kendilerini çok da fazla desteklemiyorlar. İşte Yunanlılar çıkınca bizim o gerçekten Anadolu insanının bir mücadelesi baş gösteriyor. Biz buna Kuvayi Milliye hareketi diyoruz ama bundan önce müdafaa-i hukuk cemiyetleri var. Hemen hemen her tarafta, Balıkesir'de, Alaşehir'de, Erzurum'da, Sivas'ta, Doğu'da, Kuzey'de, Güney'de, hemen her tarafta müdafaa-i hukuk cemiyetleri. Yani bir hukuk çerçevesinde kendini müdafaa eden ve eli silah tutan herkes bunun içerisine giriyor. Dolayısıyla bir ölüm kalım harbi içerisinde başlayacak. Çeteler, ki bunlar, bu müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve çeteler çok büyük rol oynamışlardır Anadolu'nun savunmasında Yunanlara karşı.
Birbirinden bağımsız mıydı bu çeteler?
Bağımsız. Bunların her birisi, yani güney, kuzey, doğu, kendi içinde artık herkes can kavgasına, bir bütünlük yok Türk şeylerinde. Ve Yunanlıların tabii girdiği yerlerde yakıp yıkmaları, oralarda insanlara tecavüzlerde bulunmaları, yakmaları, Yunanlara karşı müthiş bir kin oluşuyor bir anda Ermenilere karşı. İşte böyle bir durumda bütün bunları birleştirecek bir unsur lazım. Bu da padişahın Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa'yı göndermesiyle yeni bir şey açılıyor. Kuvayi Milliye Hareketi ortaya çıkıyor. Ve bu hareket Anadolu'da yeni bir devletin, Türk devletinin kurulmasına ön ayak olacaktır. Yani burada biri Çanakkale Harbi'nin vermiş olduğu, Çanakkale Harbi'nin vermiş olduğu, Türklerin asla bağımsızlığını kaybetmeyecek olmaları, hatta bağımsız yaşamalarını kabul etmeyecek olmalarını Çanakkale onlara vermiş oldu diyebiliriz.
Evet. Peki hocam, kısa bir ara vereceğiz.
Peki, sonra yine bölümde,
evet, tekrar devam edelim.
Uyguristan, Kırgızistan, kırıp uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp uygenler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. İran bekler, aldan bekler, ey tüm yiğitler. İran bekler, aldan bekler, ey tüm yiğitler. 40 asırlık tarih kezayip bolgen Türkler. 40 asırlık tarih kezayip bolgen Türkler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Türkistan, Azerbaycan, ey güzel yurdumuz. Türkistan, Anadolu, ey güzel yurdumuz. Sen gel kurban boleylik ey ana yurdumuz. Sen gel kurban boleylik.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu haftaki konumuz Çanakkale Savaşı'nın toplumsal ve uluslararası etkileri. Hocam, birinci bölümden başlamıştık.
Evet.
Savaşı uzattı 2 sene ve böyle devam ediyor.
2 sene uzattı ve bunun getirdiği acı neticeler sebebiyle de evet. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ne çok daha acımasızca davrandığını ve onu parçalamak, bölmek evet. yolunda adımlar attığını ifade etmiştik. Ancak bu adımlar gerçekten Anadolu insanının hareketlenmesi ve yeniden topyekün bir mücadele içerisine girmesiyle onun sonunda da belirttiğim gibi bir dış ülkeye, bir yabancı ülkeye bağımlı olarak yaşayamayacağını ilan etmesiydi.
Evet.
İşte bu sebeple belki İtilaf devletleri de ki Amerika'nın da müdahil olduğu bir şeyde daha uzun bir Anadolu'da bir soykırım hareketine girişemeyeceklerini gördüler. Ve bunun için de Anadolu'da bir Türk hükümetinin kurulması yönünde
buna ikna
onlar olmuş. Da bunu ister hale geldiler. Olayların seyri bize bunu gösteriyor. İşte bu durumu Vahidettin Han da gördüğü içindir ki muhtemelen Anadolu'da bir Türk hükümeti, Anadolu'da yeni bir devlet oluşturmak üzere harekete geçtiği ve Mustafa Kemal Paşa'yı buraya gönderdiğini görüyoruz. Şimdi
hocam, Vahidettin Han dediniz. Bu konuda mesela çok yayınlar yapıldı. Kitaplar, değişik makaleler, konferanslar. Bir şey var. Çoğu insanın zihninde. Ve öyle söyleniyor.
Evet.
Vatan haini deniyor.
Şimdi doğru.
Acaba. Soru işareti.
Yıllarca bu söylendi. Bunu biliyorsun en son kendisi ahirete göçtü. En son başbakanlarımızdan bir tanesi Bülent Ecevit.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Vahdettin vatan haini değildi dedi. Ve resmi ortalık karıştı. Tabii resmi bir ağız. Neticede bir de Bülent Ecevit gibi bir kimseyi düşünmek lazım. Böyle bir noktada. Vahdettin vatan haini değildi dedi ve ortalık karıştı. Türkiye'de uzunca bir süre gündem oluştu. Hatta yine 40 yıl Türkiye siyasetinde büyük rol oynamış Süleyman Demirel de. Evet. O zaman şimdi bu sözün zamanı değil, daha buna hazır değiliz gibi bir ifade. Yani zımnen o da bunu kabul ettiğini gösteriyor ama
bir şey
bu sözün zamanı değil, falan gibi söylüyor. Şimdi Fehim Bey, burada evet, şunu düşünmek lazım. Tarih ideolojilere alet edilmemeli. O bir dönem yaşandı gitti. Onu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında siyaset adamlarının kötülemesini normal karşılamak lazım. Zira yeni bir Türkiye'yi yeni bir siyasete, yeni bir idareye dizayn etme çalışmaları var. Yeni bir yapıya kavuşturma çalışmaları var. Bu tip durumlarda eskiyi kötülersiniz. Ancak bu ilmi noktalarda, okullarda, genç beyinler üzerinde bunun devam etmemesi lazım. Orada daha çok ilmi bir kıstasla olayı değerlendirmek, yorumlamak gerekir. İşte öyle bir noktada biz baktığımızda Vahidettin Han'a vatan haini demek mümkün değil. Ya bir defa genel manada da bunu söyleyebilmek mümkün değil. Yani vatan haini ne yapar? Vatanı düşmanına peşkeş çeker. Bir defa Vahdettin tahta oturduğu zaman bitmiş bir ülke devralmıştı. Yani siz İttihat ve Terakki olarak devleti bir cihan harbinin içerisine sokuyorsunuz ve düşmanın ayakları altında bırakıp kaçıyorsunuz.
Kaçıyorsunuz.
Kaçıyorsunuz. Biz bu üç adamı 80 sene hala kahraman diye dinledik. O vatanının başına oturup çözüm arayan adamı da vatan haini yaptık.
Tam bir tezat.
Tam bir tezat. Yani siz gözü kapalı bir şekilde Almanların oyununa gelip sana 10 milyon kilometre kare devlet devretmiş olan Sultan II. Abdülhamit Han 1909'da 10 milyon kilometre karelik bir toprak devretmiş, bir vatan parçası devretmiş. Sen mirasçı gibi harcamışsın ve 10 senede bunun 9 senede bunun 9 milyon kilometre karesini kaybetmişsin. 1 milyon kilometre karesini de düşman çizmesi altında bırakmışsın ve kaçmışsın. Kaçmışsın.
Abdülhamit Han'ın bir sözü var hani.
Abdülhamit Han bunlara eğer bu memleketi 10 yıl idare edebilirlerse 100 yıl idare etmiş gibi sevinsinler diyordu. 10 yıl idare edebilirlerse 100 yıl idare etmiş gibi sevinsinler.
Neden?
Sene 1909. Biliyor, tanıyor. Biliyor, adamı tanıyor. Bunlar onun yetiştirdiği adamlar. Sen yüzbaşıyı bir anda general ve ordunun başı ve Türkiye'nin idarecisi yaparsan, bir posta bey memurunu getirip bakan yaparsan, yani tabiri caizse bir ilkokul talebesini okulun müdürü, üniversiteye yeni başlamış bir çocuğu dekan yaparsan, fakülteyi idare et bakalım dersen.
Perşembenin gelişi.
Çarşambadan bellidir demişler. Yani ne yapıyor adam? Yıkıyor, yıkmış gidenler vatan dostu hala. Niye kaçmış? Hayır. Evet işte gidecek Türkistan'da devlet kuracak. Türkistan'a da yedi mahvettiler.
Evet.
Oraları da Ruslara yerine göre. Orada işte bir Ermeni kurşunuyla öldüğü zaman adam kahraman mı oluyor ben bilmiyorum. Kahraman olması için sadece bir Ermeni kurşunuyla ölmesi kahramanlık için yeter mi? 9 milyon kilometre kare toprak parçası nerede diye soran yok. Böyle bir bu insanların gafletini, hıyanetini düşünen yok.
Bu vatan için yapıldı ama, değil mi?
Deniyor. Bunlar vatan için yapıldı deniyor. O kahraman oluyor. Ancak o vatanını terk etmeyen, orada oturan, son ana kadar çözüm şeyleri arayan ve hatta böyle bir sarayında yangın çıkmış, oraya koşturanlara kendisine sarayın yanıyor, memleketim yanıyor diyen, saray nedir, saray yanmış gitmiş, benim memleketim ateş altında, memleketim yanıyor, ben onun perişanlığını yaşıyorum diyen bir Sultan Vahidettin düşünmek lazım. Bu işin başlangıcı, sonu itibariyle de baktığımızda netice itibariyle Anadolu hükümetiyle ters düşmüş ve Anadolu'yu terk eden, mecburen İstanbul'u belki de bir çatışmaya girmemek için. Bunların sebepleri çok geniştir. Bunları çok uzun değerlendirmek lazım. Daha çok Cumhuriyet döneminin o ilk yıllarıyla ilgili belgelerin de çoğunun ortada olmaması bazı daha sıhhatli değerlendirmeler yapmamıza da mani oluyor. Ama netice itibariyle Anadolu'da kurulan bir hükümetle de çatışma altına girmemek için ülkeyi terk etmesi dahi aslında çok yüksek bir duygudur.
Ne kadar yüksek bir vatanperver oldu.
Ve buradan giderken Topkapı Sarayı'ndaki veya İstanbul'daki saraylardaki o eşyalardan, o çok kıymetli nadide
Ve şahsi eşyalarını değil mi?
Bunlar şahsi eşyaları yani. Sayılır bunların saraylarındaki eşyalar. Bunların hiçbirine dokunmaması, hiçbirini götürmemesi, onların ne kadar yüksek bir ruh sahibi olduklarını çok açık bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla Vahidettin vefat ettiği gün Mustafa Kemal Paşa'nın dünyanın en namuslu sayılı devlet adamlarından bir tanesini kaybettik. Vahdettin'i de en iyi tanıyan Mustafa Kemal Paşa'dır. Onun yaveriydi. Bu söz mesela çok önemli bir söz. Öldüğü gün söylenen bu söz. Yani hayattayken siz bir mücadele içerisindesinizdir.
Sözün yeri önemli değil mi hocam?
Yeri de önemli, söyleyeni de önemli. Söz çok önemli. Şimdi en büyük mücadele sahibi öldüğü gün bu işin bittiğini gösteriyor aslında. Yani Mustafa Kemal Paşa o düşmanlığın, o husumetin aslında şu sözüyle kendisi açısından bir noktada bittiğini gösteriyor. Dünyanın en sayılı devlet adamlarından bir tanesini, en dürüst, en namuslu. İsteseydi Topkapı Sarayı'nın hazinelerini götürüp üzerime bir ordu kurabilirdi. Evet, yani Vahidettin Han bir ordu kurup o dönemin şartlarında gelecek durumu yok. Evet. Fakat böylesine bir gücü, bir kudreti kendisinde bulabilecek derecede bir mali güce sahip olabilirdi diyor. İstesin. Bu onu gösteriyor. Ve bırakın 3 sene sonra öldüğünde kendisinin haciz gelmesini tabutu kaldıramıyorlar. 70 sene, 150 sene bal ve yağ içerisinde yaşardı.
İsteseydi.
Onları götürürdü istediği gibi. Ki kendisine başka davetler geldi, halifelikler teklif edildi. Asla hiçbir tarafa gitmedi. Ve hiçbir memleketi uğruna, mesela şunu gösteremezler. Türkiye'de Vahidettin Han'a okullarda biz 70 sene, 80 sene Kızıl Sultan diye, vatan haini diye okuduk.
Evet.
Vatan haini diye nutuklar dinledik. Ama Vahidettin'in Türkiye aleyhinde tek bir sözünü hiç kimse yazmadı.
Torunlarının, çocuklarının da.
Onları bir tarafa.
Onu bir tarafa.
Yani orada ne büyük bir çilenin, sıkıntının içerisinde, evet onların da bir şey yazılmadığı belli ama o çile ve sıkıntının içerisinde insan bir şey, bir söz söylese, yani bu vatanı biz vatan kılmıştık, şunu demiştik. Yani su götürebilir. Evet. Ama Vahdettin farklı. Biz şimdi burada Vahdettin'i değerlendiriyoruz.
Evet.
Çoluğunu çocuğunu değil. Aleyhinde söyleyen çocuklarını susturuyor. Konuşturtmuyor bir şey söyleyecek olsa. Ki Vahdettin'in yanına muhtemelen o devrede İstanbul'da, Anadolu'da, Ankara'da bir iktidar mücadelesi de var. Mustafa Kemal'in karşı oldukları var. Beraber bir mücadeleyi kazanmışken daha sonra zıt düştükleri var. Bunların pek çoğu Vahdettin'in yanına gidiyor. Vahdettin'den belki aleyhte Cumhuriyet'in o zaman için düşmanları var. Bunlar belki bir söz almak için Vahdettin'i kullanmak, bir söz almak üzere de gidiyorlar. Asla hiç kimseye aleyhte bir söz söylemiyor. Bu çok çok mühim bir davranıştır, bir harekettir. Onu da burada belirtmekte fayda var.
Yani yiğidi öldür, hakkını yeme.
Yani evet.
İlmi olarak da.
Şimdi biz bu noktada şunu görmüş olduk. Çanakkale'nin Türk milletine, 200 senedir belki de toprak kaybetmekte olan Türk milletine bir güç aşıladığını, yeni bir güç aşıladığını ve birlik ve beraberlik olduğu zaman karşısında asla bir gücün duramayacağını, onlara bu inancı verdiğini Çanakkale'nin gördük ve bu inanç sebebiyledir ki Türkler Anadolu'da yine bağımsız bir devlet kurmaya muvaffak oldular.
Evet, muktedir oldular. Hocam yine bir ara vereceğiz.
Peki.
Üçüncü bölümde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam hocamız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey ve misafirimiz sevgili Bilge Kağan Cumhur beraberiz. Hocam kısaca toparlarsak neler diyebilirsiniz? Çünkü birkaç sual de var. Onları da size tevdi etmek istiyorum.
Evet. Çanakkale itibariyle, neticeleri itibariyle baktığımız zaman tabii bizim için de az önce de söyledim. En ağır noktalarından bir tanesi gerçekten iyi yetişmiş ve Cumhuriyet döneminde biz devletimize son derece faydalı olabilecek, o nesli kaybetmiş olmamız. Aslında bu durumu hemen hemen bütün milletlerde genel manada yaşadılar da desek o da yeridir, aynı şekildedir. Yine hemen her evden yaralı ve şehit veren Türk milletinin bu Anadolu'daki mücadeleyi kazanmış olması, bir de yaklaşık belki de 100 yıldır İngiliz ve Fransız ve İtalyan sömürgesi olarak yaşayan dünyadaki Müslüman milletlere karşı da çok büyük bir
moral oldu
ve çok büyük bir onlara bir örnek oldu.
Evet.
Dolayısıyla onlar da yaklaşık 100 yıl Hindistan'da, evet, Pakistan'da, İran'da, Afganistan'da, büyük Afrika'da ki bu milletler bir uyanışın içerisine girdiler bununla beraber. Yani Türkiye'nin, Osmanlı'nın o merkezi Anadolu'daki halkın bir direnişi ve kendi devletlerini kurması bunlara bir örnek oldu. Dolayısıyla da artık İngilizler belki farklı bir siyaset gütmek zorunda kaldılar. Oralarda duramayacaklarını anladılar. Daha farklı bir siyaset, yani o insanlara kendi idarelerini kendilerinin kurması yolunu açtılar. Belki bunu açarken kendilerine uygun hükümetler oluşturdular, bunları yaptılar. Onlar için başka bir konu, başka bir boyutu. Ancak oralara kendilerinin tahakkümüyle artık yönetemeyecekleri, kendi tahakkümleri altında tutamayacaklarını anlamaları Çanakkale'den geldi diyebiliriz biz.
Evet.
Böyle bir noktaya götürdü. Bu da çok mühim hadiselerden bir tanesidir. İşte bütün bu yönleriyle Çanakkale gerçekten etkileri dünya devletlerini etkilemesi bakımından ve kendi daha sonraki yüzyıllara etkisinin görülmesi bakımından çok önemli bir cephe olmuştur diye bağlayabiliriz biz.
Yani o yazılan Çanakkale geçilmez geçilemez sözü.
Yani o Çanakkale geçilemez sözü tam manasıyla yer ettiyse de ancak başka bir şey. Bu gerçekten geçilemezi gösterdi.
Evet.
Fakat başka türlü geçilme başladı.
Evet, evet.
İşte o başka türlü geçilme kültür geçilmesi.
Evet.
Yani zorla, topla, tüfekle Müslüman bir milleti sindiremeyeceğini anlayan, burada çok önemlidir o. Yani İslami ki iki haftadır anlatıyoruz, o şehadet duygusu, şehitlik aşkı, Çanakkale'nin bize verdiği birlik, beraberlik değerleri. Yani Çanakkale'yi biz bir mektep olarak anlattık.
Evet.
Bir birlik ve beraberlik unsuru dedik. Bir tarih şuuru dedik. Bir şehadet aşkı, İslamiyet'i yaşama, o Müslümanlık şuuru diye ifade ettik.
Evet.
Değil mi?
Siz toplantılarınızda
yani
da bunu
anlatıyorsunuz. Bir anaların evlatlarını yetiştirme, o ninnilerinde bile sanki şehitlik ninnileri söylemesi ve onları yetiştirmesi ve onlardaki yüksek duygu. Bütün bunları işledik ve işte Çanakkale'yi bu ruh durdurdu.
Evet.
Dolayısıyla bu ruhu öldürmek için de bu defa başka türlü işin içerisine filmleriyle, tiyatrolarıyla, romanlarıyla, eserleriyle her türlü ahlaksızlığı bu milleti o değerlerinden uzaklaştırmak üzere bütün ahlaksızlığı vermek için girdiler. Ve bunda başarılı oldular mı? Oluyorlar
büyük
değil
oranda,
mi? Büyük bir oranda,
oranda
oluyorlar. Yani
evet,
şu anda Kanuni Sultan Süleyman'ı işte ben malum bir diziden öğrenenlere ne buyurulur, ne söylenir?
Yani
bu onların başarılı olduğunu gösteriyor. Hürrem Sultan gibi ne yaptığını hiç kimsenin bilmediği şurada o kadar konuştuk ve
evet,
her gittiğim yerde yaklaşık neredeyse Mart ayından beri 20 yerde konferans
evet
verdim.
Evet.
Herkese soruyorum, bu okul benim konuştuğum insanlar ya üniversite ya lise, şu memleketin okur yazar tabakası.
Yani
Hürrem Sultan'ın iki tane eserini söyleyebilen insan çıkmıyor maalesef. Kanuni kitabını bir kitaptan okuyup da Kanuni hakkında 3 dakika 5 dakika konuşacak insanımız yok. Tarihine bu kadar bigane olmak, bu kadar şuursuz olmak, bu kadar duyarsız olmak, televizyonlara, televizyonlarında ne verdiğini, televizyondaki dizilerin nasıl bir ahlak aşıladığını hep
evet
beraber görüyoruz.
Evet, hep beraber.
Maalesef felaket bir durum. İşte bu Batı'nın kültür emperyalizminin bir parçası olarak ortada duruyor maalesef.
Evet.
Böyle ancak yıkabilirsin. Bu olmadan yıkman mümkün değil.
Topla tutup
şimdi yıkamadılar. Şimdi demek ki bizim asıl duyarlı olacağımız noktalar daha farklı noktalar. Türk insanını gerçekten o Türk insanını tarihte çok önemli bir yere getirmiş. Tarihte büyük roller oynatmış. O devirlerdeki değerlerini, edebini, ahlakını, inancını, diline, tarihine, dinine sahip çıkıcı özelliklerini yeniden belki kazandırabilmemiz gerekir diye evet. düşünüyorum. Evet. Ve Çanakkale'de o şehitlerini, gazilerini rahmetle yad
evet,
ediyorum.
Biz de rahmetle yad ediyoruz büyüklerimizi. Hocam bir sual var. Birkaç tane var da birincisini evet. size sormak istiyorum. Mimar Sinan Hazretleri'nin Mahbeyker Kösem Sultan'a aşık olduğu söyleniyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi iyi bu akşam yanımızda inşaat mühendisiydi değil mi? Bizim kıymetli gençlerimizden aynı evet. zamanda sizin malum Bilge Kağan Bey Ademlerin yurdundan da evet. kalmıştı. Yurtla da böyle bir gencimizin tabii burada bulunması ayrıca bizleri memnun ediyor. Tabii. Zaman zaman burada TGRT FM'de Ademlerin faaliyetlerinden ve Mecidiyeköy yurdundaki çok kıymetli gençlerden bahsediyoruz.
Lütfen
şimdi Osmanlılar'da böyle. Osmanlılar'da sanatın çok önemli bir yeri var.
Evet.
Bilge Bey. Yani şöyle bir şey. Mesela kabirler yaptırıyorlar. Bir kadın kabri çok farklı. Kadın o taşı, kadınların başına dikilen
evet.
Gayet süslü ama siz onun bir kadın şeyi başlığını olduğunu anlıyorsunuz.
Evet.
Veya erkeklerin işte askeriyedense başına Osmanlı dönemi veya son dönemi kavukları, fesleri evet. fesine göre veyahut da böyle çocuksa ona uygun bir taş veyahut dini noktalara mesela tarikatına göre
sarıkları
değişiyor, tarikatlarına göre değişiyor.
Kutu tokmakları hocam gelenin kadın mı erkek mi olduğu kapı tokmaklarından anlaşılıyor.
Evlerinde bir sanat var bak bu kapı tokmakları dediğiniz evet. gibi. Camilerinde bile yaptırana göre usul yapıyorlar. Mesela Piyalepaşa Camii'nin minaresi çok farklı bir yerdedir.
Evet.
Bizde minareler hep arka taraftadır. Caminin giriş kısmındadır
evet,
sağda.
Evet.
Oysa Piyalepaşa Camii'nde hemen ileride mihrabın sol tarafında
evet.
bir geminin seren direğine benzer şekilde. Neden? Zira Piyalepaşa 14 yıl sadrazamlık yapmış bir kimse. Çok kıymetli dinleyicilerimiz internette Piyalepaşa Camii'ne girseler görsellerde
evet.
bir yürüyen gemi zannedecekler. Yürüyen gemi. Yani yaptırana göre bugün var mı böyle şeyler? Size onu şey yapacağım. Yani
bugün bu kadar incelik yok efendim.
Yani
bir o Kuşkonmaz Camii mesela Üsküdar'da.
Evet.
Evet yani hava akımları hesaplanarak oraya kuşların konamaması. O zaman da bunlar hesaplanmış yani bu aerodinamik hesaplara bakılmış.
Mesela evet. o da öyle. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu sorumuz da çok önemli evet. bu bağlantılı. Şimdi Mimar Sinan her esere sahibinin damgasını vurmakla
yaptıranının
tabi banisinin damgasını vuruyor. Onun ismine göre, onun mesleğine göre, onun belki bulunduğu konumuna göre. Hani Piyalepaşa'nın işte bir kaptanı derya. 14 yıl bu. Ve onun bir gemiye benzer gibi bir cami yaptırtması. Şimdi Mihrimah Sultan, mihir güneş demek. Mah da ay demek. Mihrimah Sultan'ın iki camii var. Biri Üsküdar'da.
Biri de Edirne Kapı'da.
Biri de Edirne Kapı'da. Padişahların camileri iki minareli olur. Oysa Mihrimah Sultan'ın camisi için padişahtan özel izinle iki minare yaptırtıyor. Zira Mimar Sinan'ın bir hedefi var. Edirne Kapı'daki tek minareli, Üsküdar'daki iki minareli.
Evet.
Senenin bir günü öyle bir saatleme ve ayarlama var ki o Üsküdar'daki minarelerin arasından ay doğarken Edirne Kapı'daki minarenin üzerinden güneş batışa geçiyor.
Öyle bir an var değil mi?
Öyle bir an var. İşte bu oluyor senede bir gün.
Gördünüz mü hocam siz?
Ben görmedim. Ancak bu yazılıyor tarihlerde. Bu var ki hani inanmayan da bir yıl takip eder.
Yok inandık hocam. Ya biliyorsanız gidelim izleyelim birlikte.
Merak etme bunlar kesin olmadıkça yazılmazlar.
Doğrudur.
Bunlar yazılmazlar. Veyahut da bunları göremezler.
O zaman tövbe.
Şimdi bunu Mihrimah Sultan'ın ay ve güneş.
Evet.
Bunu boş yere yapmıyor. O bunun hesaplamasını çok güzel yapıyor. Ay ve güneş ve Mihrimah'ın adına ne kadar hoş.
Evet.
Şimdi bunu bir romancı bir gün geliyor. Hani burada İskender Paran'ın bahsetmiştik. Son evet. romanında ne kadar hatalar yaptığını, Şah ve Sultan'da ne hatalar yaptığını burada konuştuk. Ama 100 sene sonra bunlar cevap verilmezse, bunlar konuşulmazsa adamın hataları gerçek tarihmiş gibi okutulmaya başlanır. Bir tanesi Mimar Sinan'ı evet. Mihrimah'a aşık kılıyor da bunu. Evet. Güya aşıktı, alamadı da aşkını böyle şeylere döktü. İşte bir insanın, hani Üstad Necip Fazıl'ın mide, beyinler zıp zıp kadar, mideler koskocaman diyor. Adamın midesi koskocaman. Adamın sadece başka bir düşüncesi yok. Sadece süfli düşünceler, bayağı düşünceler, adice düşünceler. Aşkın ne olduğunu bilmeyen, o camide mi bu aşkını ilan edecek? O Mimar Sinan'ı tanımayan, Mimar Sinan'ı bilmeyen, Mihrimah Sultan'ı tanımayan bir insan bunu bir romanında ortaya döker ve onlar da şimdi insanlar da bunu bu şeyini maalesef internette her tarafa koyabilirler. Çok gelen suallerdendi bana.
Evet.
Çok sorulan daha doğrusu suallerden. Geçen bir okulda iki tane öğretmen sordu.
Öğretmen.
Tabii iki öğretmen hocam böyle bir Mimar Sinan'ın aşkı mı var diye bunu sordu ve bunu anlattım. Allah akıl fikir ve izan versin demek geliyor. İnsanlar işte tanımazsa böyle olur.
Evet.
Bilmeyenler anlayamaz bileni demişler. O halde sözü kısa kesmeli.
Evet.
Yani bir Mimar Sinan'ı, bir Mihrimah Sultan'ın ahlakını, edebini, iffetini tanımayanlar, anlayamayanlar yutarlar maalesef. Bilge Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuda iyi de oldu. Güzel oldu. Tekrar hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Çok kıymetli TGRT FM dinleyicilerine ben iyi akşamlar diliyorum.
Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Tarih ve İnsan programı burada sona erdi. Doyamadık ama bu program sizler için Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şemsirli Bey hazırladı. Bilge Kağan Cumhur kardeşimiz bize misafirle eşlik etti. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygın Göl kardeşimiz bulundu ve bendeniz Fehim Harmanç'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.